Dünden Yarına Türkiye.
Yapımcımız Selahattin Böke, teknik kumanda masasında Aslı Yıkılmaz, konuğumuz Tarkan Zengin ve bendeniz mikrofonda Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bugün 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve bu darbe teşebbüsü karşısında milletimizin sergilediği şanlı direnişi ele alacağız. Bunun üzerine konuşacağız. Başlamadan evvel 15 Temmuz'da gazi olan, şehit olan onların yakınlarına 15 Temmuz'da meydanlara çıkarak milletimizi büyük bir problemden, önünü göremediğimiz, sonunu göremediğimiz büyük bir problemden kurtaran herkese teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gazilerimize de şükranlarımızı yakınlarıyla beraber ifade etmek istiyoruz. Tarkan Zengin, çalışma hayatı uzmanı, özellikle bu alanda çalışıyor ama onun dışında aktüel problemlerle ilgili olarak da savunma sanayi konularında da uzman. 15 Temmuz döneminde de 15 Temmuz sonrasındaki bu birçok faaliyete katıldı. Külliyenin önündeki nöbetlere katıldı. Tarkan Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Şimdi bu Türkiye'de ne yazık ki Osmanlı'da da vardı ama özellikle Cumhuriyet döneminde 27 Mayıs darbesiyle başlayan bir darbeler süreci var. Türkiye bundan çok bizar oldu. Çok hani sıkıntılar yaşadı. Türkiye'nin demokrasisi, Türkiye'nin hukuk devleti prensibi, daha genel olarak devleti, devlet anlayışı, ordusu, siyasi partileri, medyası, sendikaları müthiş zararlar gördüler, tahrip oldular. Bu konularda az çok bir ortak payda yakaladığımızı düşündüğümüz, darbelerin aleyhine bir ortak payda yakaladığımızı düşündüğümüz bir zamanda ve darbelerle çok ciddi yüzleşmeler, yargılamalar gerçekleştiği bir zamanda bu 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle karşılaştık. Bunun arkasında tabii bir hani Fethullahçı terör örgütü olarak tabir edilen bir yapı var ama aynı zamanda bu yapının kendi başına hareket etmediğini, diğer darbelerde olduğu gibi yurt dışından Türkiye siyasetine, Türkiye'nin dış politikasını, Türkiye'nin dünyadaki pozisyonunu tayin etmek isteyen, içerideki seçimle gelmiş siyasi otorite bunu kabul etmeyince, bunu kendisine direnme olarak müdahale eden bu kesim, bu çevreler Türkiye'deki seçilmiş otoritenin üzerinde baskı kurmak amacıyla muhtelif yol yöntemler deniyorlar. Darbeler de bunlardan birisi. Nihayetinde başarılı olamayınca darbe marifetiyle onu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Dünyada da bu örnekleri biliyoruz. Yani yakın coğrafyamızda Mısır'da yaşandı, işte Brezilya'da, Venezuela'da hala hazırda problemler devam ediyor. Hoş gerçi bazılarından Türkiye ile yani mukayese etmemek gerekiyor. Çünkü Türkiye'de işleyen, her halükarda işleyen bir demokratik rejim var ve seçimle seçilmiş otoriteler seçimle geldiği gibi seçimle de gidiyor. Yani bunu en son işte belediyelerde gördük. Kimse oy almadığı halde orada oturmaya devam etmiyor. Yani çünkü Türkiye'de karar merceğinin sandık olduğu, kimin nerede oturacağına, yöneteceğine sandıkta karar verildiğini bir ortak prensip olarak kabul etmiş durumdayız. Uzun bir mücadelenin neticesinde. Evet, şimdi bu 15 Temmuz, isterseniz 15 Temmuz'a nasıl geldik? Biraz onu hatırlamaya çalışalım. Çünkü 15 Temmuz'un öncesinden itibaren bu Fethullahçı terör örgütü muhtelif yol ve yöntemlerle siyaseti dizayn etmeye çalıştı. Bir yandan güya örgütün menfaatlerini korumak için, bir yandan da Türkiye'nin işte bu bilhassa Suriye'de, bugün anlıyoruz ki aslında sadece Suriye'de değil, Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini de korumak için takındığı pozisyon dolayısıyla bu hamlelerde bulunulmuş. Bunları biraz hatırlayalım Tarkan Hocam.
Hocam şimdi her darbe yapanlar ya da darbeye giden yolları hazırlayanların bir öncülleri var. Yani biz 2002'de hemen 28 Şubat'ı zaten yaşamıştık. Peşine AK Parti iktidara geldiğinde 2002 yılında ben hatırlıyorum Ankara'nın göbeğinde bu üniversiteler, sivil toplum örgütleri, bazı sendikalar bir eylem yaptılar. Ve orada pankartları hatırlarsanız ordu göreve pankartları açılmıştı. Daha sonra Cumhuriyet mitinglerini yaşadık. Yani toplumun bir kesimini ötekileştiren, düşmanlaştıran bir eylem dizisi yaşandı. Peşine AK Parti'nin kapatma davası geldi. Peşine MİT krizi dediğimiz MİT başkanının tutuklanmasına ilişkin.
Oradan itibaren hatlar değişmeye, bu Fethullahçı terör örgütü daha çok
girmeye başladı. Yani ama biz şimdi anlıyoruz ki hocam o Cumhuriyet mitinglerini bir görünen yüzünün arkasında da yine bir ittifak olduğunu görüyoruz. Hatta 28 Şubat'ta da aslında o rolü görüyoruz. Yani bir tabiri caizse bir mıntıka temizliği yapıp kendilerinin gireceği bir sistem oluşturuyorlardı.
Yani Fethullahçı terör örgütü aslında bütün bu olup bitenleri, farklı kesimlerin yaptığı hataları da suistimal ederek, bunları şey yaparak da, aşırılaştırıp abartarak da belli kesimleri korkutmak suretiyle kendine bir yol açmaya çalışmış.
Evet. Hem bunun üzerinden insan devşiriyor, toplum desteğini arkasına alıyor, hem de önündeki engelleri böylelikle kaldırmış oluyor. Sonra 17-25 Aralık yaşandı ve fotoğraf tamamıyla ortaya çıktı.
17-25 Aralık'ı hatırlayalım. Yani evet. Aslında bu belki ona gelmeden bu 7 Şubat'taki MİT krizine dönelim. Şimdi MİT krizinde şöyle bir hal vardı değerli dinleyicilerimiz. Bu Fethullahçı terör örgütünün bir takım kurumlara sızdığı, oralarda ciddi güç devşirdiği anlaşılıyor. Fakat Milli İstihbarat Teşkilatı'na yeterince sızamadıkları, dolayısıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki ismi teslim almak ve buradan da onun amiri pozisyondaki başbakana hani yönelebilecek bir takım hukuki yollar açmak suretiyle siyasetin üzerinde bir tahkim kurmak istiyor. Aynı zamanda MİT'i de bu mücadelede bertaraf etmek, kendi yanlarına çekmek istiyorlar. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın olaya müdahalesi, MİT müsteşarının bu savcılık davetine icabet etmemesiyle aşıldı. Fakat o andan itibaren de burada kamuoyunda aklı başında herkes bu grubun, bu o zaman işte grup, yapı, işte cemaat falan deniyordu. Bunların başka bir bakış açısıyla, başka bir hal içerisinde olduğunu anlamaya başladı. Tabii bütün herkes bir anda bunu fark edemedi. Zamanla, ilerleyen zaman içerisinde yaptıklarıyla onların hakkındaki kanaat de oluştu. Şimdi 17-25 Aralık'a girelim. 17-25 Aralık'ta ne oldu? Onun öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı bu Fethullahçı terör örgütünün önemli, kendisini inşa ederken, kadro değiştirirken kullandığı eğitim alanındaki merkezi karakter arz eden örgüt açısından dershanelerle ilgili bir tasarrufta bulunmaya, bunları kapatmaya yönelince bu grup başka bir hamleyle karşılık verdi.
Bu tabii dershaneler önemli. Dershaneler hem bu örgütün insan kaynağına hizmet ediyor hocam, hem de aynı zamanda müthiş bir ekonomik kaynak. Dolayısıyla buraya
ekonomik kaynak değiştiriyorlar.
Evet, burayı çünkü çocukları almakla ailelerini de alıyorlar aslında.
Yani ailelerini alıyorlar, eğitim yapıyoruz diye tabii, bağış kampanyaları tabii, falan açıyorlar.
Yani
evet.
Bu şey gibi bir anlamda hocam örgütün bir anahtarı, temel anahtarlarından bir tanesi, her kapıyı açan bir şey, toplumdaki desteğinin de ekonomik,
maymuncuk
sosyal,
gibi bunu kullanmaya çalışıyor.
Maymuncuk niteliğinde bir araçtı. Dolayısıyla orada kapatılmaya kararı çıkınca örgüt bütün yüzünü göstermeye çalıştı ve kamudaki emniyette, yargıda, bürokraside örgütlendiği bütün yapısı tabir caizse kılıçlarını çekmiş oldu.
17-25 Aralık'ta.
17-25 Aralık'ta bir... bu ekonomik işte çeşitli iş adamları bahanesiyle aslında MİT krizinde olduğu gibi başbakana
şöyle
ulaşmak
söyleyelim,
istediler.
Yolsuzluk soruşturmaları adı altında siyaseti teslim
dizayn
alacakları
etmek, evet.
Bir yargıyı ve emniyeti kullandıkları bir darbe teşebbüsünde bulundular. Burada çok önemli bir şey daha var. Yani siyasette bu unsurların yargıdaki ve emniyetteki unsurlarıyla beraber medyadaki unsurları da bu şeyleri 17-25 Aralık'daki işte o iddianameleri servis eden fevkalade önemli merkezi bir karakter rol oynadılar.
Zaten gerçek rolleri aslında
evet.
Oydu. Yani o gün geldiğinde buna hizmet edecek bir yapıya büründüler. Hatta hatırlarsanız ülkede savcılar bile hocam bir sanki partinin ya da bir vakfın, derneğin temsilcisi gibi basın bildirileri dağıttılar. Dolayısıyla Türkiye bütün bunları hem iyi bir liderlik hem de milletin duruşuyla bertaraf etmiş oldu. Ama bunların durmayacağı belliydi hocam. Bu bütün bu operasyonlardan başarısız olunca darbe mekaniği çalışmaya başladı ve nihayet 2016-15 Temmuz'unda fiili bir darbe teşebbüsünde bulundular. Yani her darbenin biraz önce siz de söylediniz 27 Mayıs darbesinde olduğu gibi aslında bir hazırlık süreci var. Darbeye zemin hazırlanıyor, sonra darbe yapılıyor. Burada da milletimiz ilk defa askeri bir müdahaleyi durdurmuş oldu. Burada 251 şehidimiz var. Tekrar onları rahmetle analım.
Oraya gelmeden gene bir aradaki bazı şeyler var Tarkan Hocam. Onları tekrar hatırlayalım. 17-25 Aralık teşebbüsü gerçekleşti. Bu 17-25 Aralık teşebbüsü engellendi. Buna bağlı olarak da işte seçilmiş siyasi otoriteyle bu darbe teşebbüsünde bulunan yapı arasında bir mücadele başladı. Ne yazık ki muhalefetin bir kısmı burada demokrasi ve hukuk devleti açısından olumlu bir puan veremeyeceğimiz bir performans sergiledi. Sureta bu kesime karşıymış gibi görünürlerken fiilen bu kesimle işbirliği yapan bazı evet. çevreler ortaya çıktı. 31 Mart'ta 2014'te bir mali değerler seçimi gerçekleşti. Mali değerler seçimlerinde seçmen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Erdoğan'a sahip çıkan bir pozisyonda durdu. Bu Fethullahçı terör örgütünü başka hamlelere yöneltti. O dönemde Sayın Cumhurbaşkanı bu Fethullahçı terör örgütüyle adeta tek başına mücadele etti. Bu mücadeleye bürokrasiyi, işte yargıyı, medyayı, muhalefeti ikna etmekte zorlandı. Bunu şu anda insaf sahibi herkes teslim ediyorlar. Yani zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın o mücadelesi olmasaydı muhtemelen bu örgüt 15 Temmuz'u belki de ona gerek kalmadan başarılı bir şekilde başka bir hamleyle yerine getirecekti. Fakat bu arada seçimler devam etti. 31 Mart'ta Türkiye 2015'te. Selamete kavuştu. 7 Haziran 2015 seçimleri gerçekleşti. Burada siyasi merkezdeki tek başına iktidar çıkaramayan bir tablo ortaya çıkınca hem Fethullahçı terör örgütüne hem de PKK'ya müthiş bir nasıl söyleyelim adeta bir teşvik gelmiş gibi bunlar hamlelerini artırmaya başladılar. Ve PKK şiddet hareketlerine, çok kanlı şiddet hareketlerine yeniden başladı. Yani öğretmenleri öldürdü,
polisleri
Kızılay'da
öldürdü,
sivil insanları öldürdü, yani otobüs durağında bekleyen insanları öldürdü. Bu şiddet kampanyasının amacının da o zaman söylendi, darbe mekaniğini harekete geçirmek olarak takdim ettiler. Yani bu ne demek? Bir mekanik var, biz o mekaniği harekete geçireceğiz diyor terör örgütü PKK. O mekaniği harekete geçirmenin yolu da kan. Kan dökecekler, insanları öldürecekler. Peki darbe mekaniği harekete geçince ne olacak? Darbe mekaniği harekete geçince anlaşılıyor ki işte bu 15 Temmuz'u yapan örgüt, Fethullahçı terör örgüt darbe yapacak. Böylece aslında iki terör örgütünün darbe İttifaktı. Anlayışı içerisinde birleştiklerini görüyoruz. Yani tam ittifak demesek bile, yani PKK da şöyle düşünüyor. Bu eğer darbe olursa seçilmiş siyasi otoriteyle değil, darbe yapmışlarla mücadele edecek. Bu onun elini güçlendirecek. Halbuki Türkiye terörle meclisin ve seçilmiş hükümetin denetimi altında mücadele ediyor. Etti, nitekim bugün de öyle ve başarılı oldu. PKK da böylece Türkiye'deki demokrasiyi, devleti tahrip etmek amacında. Yani bu bakımdan anlayışları ortaklaşıyor. Devleti çökerttiklerinde de kendilerine alanlar açılacak. Sonra 1 Kasım 2015'te seçim yenilenmesinin neticesinde tek başına iktidar çıktı. Milletimiz %49,5'la tek başına bir iktidar ortaya çıkardı. Bunun üzerine Fethullahçı terör örgütü, yani PKK ile yapılan mücadele gibi Fethullahçı terör örgütüyle yapılan mücadelenin de Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarı neticesinde yeni bir boyuta ulaşacağı anlaşıldı. Yüksek Askeri Şura'da bir tasfiye yapılacağı anlaşıldı. Bu örgüt de tek başına iktidar karşısında ve bu artan mücadele karşısında ve aynı zamanda Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmesini engellemek için, Türkiye'nin işte Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le farklı perspektifle bir dış politika yürütmesini engellemek için 15 Temmuz tarihinde bir darbe teşebbüsünü planladıkları anlaşılıyor. Hoş, gerçi şöyle, tam 15 Temmuz değil, 16 Temmuz gecesi 03'te bir darbe yapmayı planlıyorlar. Ama Kara Havacılık Okulu'ndaki pilotlardan birisi, daha önce bu yapının içerisinde yer almış pilotlardan birisi, bu teşebbüsü 15 Temmuz günü MİT'e giderek ihbar ediyor. Bunun soruşturması başlayınca, buradaki soruşturmanın hani hangi zamanda nasıl gelişeceğini tayin edemedikleri için MİT müsteşarının genelkurmaya gitmesini vesaire değerlendirdiklerinde, bir de genelkurmay başkanı hava uçuşlarını kapatıyor, askeri hava uçuşlarını. Bunun üzerine darbe teşebbüsünü erkene alıyorlar. Erkene alınca onların planladıkları bazı şeyleri gerçekleştiremiyorlar ve aynı zamanda milletin de yani akşam yapılan, akşam gece vakti yapılan darbeyi fark etmesi neticesinde milletin, seçilmiş siyasi otoritenin, medyanın muazzam bir direnişiyle karşılaşıyorlar. Gerçekten çok takdire şayan bir direniş gerçekleşiyor. Ve bunun neticesini işte zaten sabaha kalmadan alıyoruz. Ama gene isterseniz o geceye, o günlere dönelim.
Şimdi şöyle hocam, yani o 15 Temmuz gecesinde yaşananlar, işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısı üzerine millet sokaklara çıktı. Ve o gün yani sanki korku milletin sinesinden alınmış gibi topa, tüfeğe, silahlara karşı müthiş bir direnç gösterildi. Yani 2193 tane gazimiz var, yaralı olan, ama yani topyekün bir millet aslında o gün gazi oldu. Dolayısıyla çok önemli bir ilki de milletimiz başarmış oldu. Bir darbeyi durdurdu. Burada o gece yaşananlar hocam, aslında onun öncesinde özellikle bu darbeye karşı, biliyorsunuz son 15 Temmuz'dan önce yaklaşık 10 yıl, 12 yıl bu darbe karşıtlığı toplumda önemli bir yer edinmişti. Yani medyada, panellerde, konferanslarda, konuşmalarda, siyasetçilerin gündeminde.
Mecliste darbe, komisyonlar kuruldu.
Tabii darbe karşıtlığının hocam o gün
mecliste önemli bir etkisi. Mecliste komisyonlar kuruldu, tabii, davalar açıldı.
Açıldı, bazen yargılandı. Yani evet. Kenan Evren ve arkadaşları darbeden hüküm yediler. Dolayısıyla bu darbe karşıtlığının o günkü darbenin durdurulmasında, biraz önce sizin söylediğiniz medyanın aslında buna karşı durmasında önemli etkileri vardı. Çünkü önceki darbelerde biliyoruz ki medyanın önemli bir bölümü bu darbeyi aslında meşrulaştıran, darbeye giden yolun haberlerini yapan, yazılarını yazan bir işlev görüyordu. Ama o gün neredeyse medyanın önemli bir bölümü karşı durdu. Karşı durmayanlar da savunamadılar ama sadece sessiz kaldılar.
Şimdi aslında bu 15 Temmuz darbe teşebbüsünde biraz önce girişte ifade ettiğimiz hani atıfta bulunduk ya, 27 Mayıs Türkiye'deki darbelerin adeta anası olan darbeyi örnek alıyorlar. 15 Temmuz'u yapanlar işte Genelkurmay'ın kütüphanesinden alıyorlar, soruşturmaları bakıyorlar, 27 Mayıs öncesindeki soruşturmalara vesairelere. Bu hareketi çalışıyorlar, kendilerine örnek alıyorlar. Nitekim darbe teşebbüsünü gerçekleştirilen Yurtta Sulh Konseyi'nin 38 üyesi var. Bunun Milli Birlik Komitesi'ne, 27 Mayıs'ı yapan Milli Birlik Komitesi'ne esas aldığı açık. Onlar da 38 kişi. Yine onlar gibi farklı rütbeden askerler var. Birkaç tane üst düzeyde orgeneral isimden bahsedilir. Dolayısıyla hani 27 Mayıs'ı çalışırken çalıştıkları şeylerden birisi de 27 Mayıs yapılırken nasıl medyanın bir kısmı darbeyi hazırladıysa, bazı siyasetçiler onlarla işbirliği yaptıysa, böyle bir koalisyonu 15 Temmuz gecesi kurabileceklerini düşünüyorlar. Ama biraz önce sizin ifade ettiğiniz Türkiye'nin darbelerle yüzleşmesi, Türkiye'de çok farklı kesimlerden insanların darbe karşısında ortak paydada buluşması gerçeğini ihmal ediyorlar. O yüzden de onların arzu ettiği gibi bir koalisyon ortaya çıkmıyor o gece. Belki hani onu desteklemek isteyen bazı kesimler var ama onlar da çekiniyorlar toplumdaki bu kararlılık karşısında. Evet. Onun neticesinde de bu kesim ittifak veya koalisyon kuramadan caz çavla kendisi olarak ortada kalıyor. Yani Fener'in, bütün Fener'lerin üzerinde hani tavşanın yakalanması gibi de yakalanıyor. Şimdi o biraz isterseniz geceye dönelim. Şimdi darbe teşebbüsü ortaya çıktıktan sonra işte bazı siyasileri ele geçirmeye, bazı mekanları ele geçirmeye, işte sık yönetim hayata geçirmeye, sokağa çıkma yasağı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. İşte bazı ana arterleri kesmeye çalışıyorlar zırhlı araçlarla, askerlerle. Bunun karşısında millet çıkınca da çok vahşi bir şekilde silah kullanarak, yani göz göre göre insanları, yani kadınları, yaşlı sakallı amcaları vuruyorlar. Yani bir de hani yanlışlık eseri ya da hani bir tarama eseri değil, hedef gözeterek ateş ediyorlar, vuruyorlar. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalıyorlar. Bu çok önemli, mesela burada da söylememiz gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Ankara'da olan milletvekillerinin, ulaşabilir durumda olan milletvekillerinin bir kısmı
meclisi açtılar.
Evet, 3 partiden. Onları da söyleyelim burada. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi. HDP'liler gelmiyorlar. Milletvekilleri geliyor meclise. Mecliste olağanüstü bir toplantı halindeler. Meclisin o dönemki başkanı İsmail Karaman Bey
açılışı yapıyor.
Orada bu milletvekilleri darbeye teslim olmayacaklarını bütün dünyaya ilan ediyorlar. Bu fevkalade önemli. Evet, yani Sayın Cumhurbaşkanımız o gece direniyor, direniş açıklaması, çağrısı yaptı. Aynı zamanda meclisin bu manadaki oradaki direnişi de fevkalade önemli. Bu direniş karşısında Fethullahçı terör örgütü, darbeciler ne yapacaklarını bilemiyorlar ve meclisi bombalıyorlar. Yani orada toplantı halinde olan milletvekillerini, bu bombalamanın
yine
amacı
hedef gözeterek
öldürmek amacıyla bombalıyorlar. Allah'tan isabet ettiremiyorlar. Daha biraz daha yan tarafa gidiyor ama bu dediğimizde değerli dinleyicilerimizin dikkatini çekelim. 3-5 metre, 5-10 metrelik şeyler, hatalar yani. Yoksa pekala oradaki milletvekillerimizin tamamının şehit olması da ihtimal dahilindeydi. Bu bombaları müteakiben yani orada da söyleyelim, mesela Bekir Bozdağ'ın çok güzel bir konuşması var.
Çok yüreklendirici.
Özgür Özel'in çok güzel konuşması var. Sonra aşağı iniyorlar sığınağa. Sığınakta bir bildiri kaleme alıyorlar. Bu üç siyasi partinin katılımıyla. Ya yani o kürsüye falan çıkarken orada da çok hoş şeyler var mesela. Hani Ahmet Gündoğdu'nun ceketini işte CHP'li Özgür Özel giyiyor. Çünkü ceketsiz gelmiş. Evet. O akşam dışarıdaymış. Böyle ceketsiz gelmiş. Yani böyle beraberce aşağıda sığınakta hem sohbet ediyorlar hem dayanışma içerisinde darbeye karşı direniyorlar. Bu bakımdan da bu direnişe katılan milletvekillerinin isimlerinin tarihimize altın harflerle geçtiğini ifade etmek durumundayız. Ama direniş sadece onunla sınırlı değil. Yani birçok alanda askerlerin göründüğü her yerde millet sokağa çıkıyor. Yani milletin her yerde sokağa çıktığının altını çizelim. Ama onların dışında da mesela sosyal medyada böyle bir direniş var. Sonra medyada bir direniş başlıyor. Bu sefer medyayı kontrolleri altına alamadıklarını görünce mesela TRT'yi basıyorlar ne yazık ki. TRT'de zorla bir bildiri okutuyorlar. Bu sefer buradaki baskına karşı milletimiz ve bazı milletvekilleri TRT'ye gelerek TRT'yi teslim alıyorlar, evet, kurtarıyorlar. Bu kurtarılınca şimdi şeyi zaten hani darbeyi de bildiriyi de zorla okutmuş durumdalar. Diğer medya organları işgal edilmediği için oralarda bildiri de okunmuyor. Bu sefer oraları işgal etmeye gönderiyorlar bazı askerleri ama millet bunu onları fark da, ettiği evet, için
onları da engelliyor.
Bu bazı medya organlarının önünde hani tıpkı hani Cumhurbaşkanlığında, mecliste olduğu gibi, Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'daki evinin önünde, köprüde olduğu gibi
bir set oluşturuyor.
Set oluşturuyor ve korumaya çalışıyorlar. Evet. Bu da müthiş muazzam bir şey yani. Evet. Orada o gece hani medyanın yaptığı da bu manada çok ciddi bir kahramanlık. Ve aynı zamanda bir de şunu söylemek lazım Tarkan Hocam. Hani bir de kahraman hani polisler var, askerler var. Bu darbecilere teslim olmayan. Zaten hani bu darbeciler mesela kimlerin direneceğini az çok anlamışlar. Gidiyorlar mesela özel harekata teslim alamayacaklarını anlamışlar özel harekat polislerini. Onların merkezini bombaladılar. Orada çok 50 40, civarında
47 tane
şehit verdik. Kadınlı erkekli Allah rahmet eylesin. Çok önemli bir saldırı bu da. Ne kadar gözlerinin karardığını da gösteriyor.
Bu arada Ahmet Özsoy aklıma geldi hocam. Allah rahmet etsin. TürkSat'ı ele geçirmeye çalışıyorlar. Bu
TürkSat'ı neden ele geçirmeye çalışıyorlar?
Televizyon yayınlarını ve interneti kesebilmek için.
Ahmet Özsoy ben tanırdım. Arkadaşlığımız da vardı. Dediğiniz gibi hatırlattığınız isabetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ahmet Özsoy ne yapıyor?
Orayı asla teslim etmeyeceğini söylüyor hocam. Bu terör örgütüne karşı müthiş bir direniş göstererek orada iki arkadaşıyla birlikte şehit oluyor.
Onların direnişi sayesinde de şeyi de tam fark edemiyorlar. Yani orada yedek de varmış. Yanlış bir yeri bombalıyorlar. Ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Orada mesela o direnişi Gölbaşı'ndaki vatandaşlarımız desteklemeye gidiyor. Yani oradan yaya, otobüsle, belediye otobüsüyle bu direnişe katkı destek vermeye gidiyorlar.
Şey aklıma geldi hocam, Kazan'da müthiş bir direniş oluyor.
Evet, onu unutmamamız lazım. Evet, Kazan, yani orada, Kazan şu bakımdan önemli değerli dinleyiciler. Darbenin üssü olan Akıncı Hava Üssü'nün yanında, yani Kazan sınırları içerisinde burası. Kazanlılar üssü rahatsız ederek, üssün etrafında hareketler yaparak darbecilerin rahat hareket etmesini engelliyor. Ve bir öyle bir muazzam bir hani çok şehit de veriyorlar ama şunu gösteriyorlar orada işte tarlalarını yakanlar var.
Uçaklar
uçakların kalkışını engellemek için lastik yakanlar var. Ciddi anlamda Akıncı üssünde rahatsızlığa sebebiyet veriyorlar.
Sadece üssün önünde hocam 9 tane şehidimiz var. Bunlardan bir tanesi de Mustafa Zorova amca var. Yani kamuoyunda tanınıyor. Yaşlı bir
gazi
insan.
Oldu, evet.
Gazi oldu. Sanırım 17. ameliyatında oldu. Ona da buradan şifalar dileyelim. O kendi zaten şeyi çok anlatıyor. Durumu anlatıyor. Gerçekten büyük bir kahramanlık eseri. Oradaki o önemli bir şeyi de engellemiş oluyorlar. Yani aslında hocam böyle her yerde
onları zikredelim onları işte mesela külliyenin önünde jandarma teşkilatının önünde bir direniş söz konusu oluyor. Halk oradaki 3-5 polise yardımcı oluyor ve halkı yani hem hedef gözeterek silahla vuruyorlar hem de uçak marifetiyle bombalıyorlar külliye etrafında da. Ne yazık ki orada da şehitler var. Genelkurmay'ın önünde, meclisin etrafında, Genelkurmay'ın önünde çok muazzam bir kalabalık birikiyor. Orada da çok şehit gazi var. Hedef gözeterek yine ateş ediyorlar.
Evet.
Ama çok enteresan. Çok helikopterle de ateş ediyorlar. Milli İstihbarat Teşkilatı'na ilk helikopterle basıyorlar. Onu söylememiz lazım. Yine Milli İstihbarat Teşkilatı hedefte. Çünkü onun da direneceğini biliyorlar. Bu Genelkurmay'ın etrafında yani insanlar yani göz göre göre yani önde insanlar vuruluyor. Onları alıp götürüyorlar. Üzerlerinde kan var ambulansa. Sonra geri dönüyorlar. Yani muazzam bir direniş söz konusu. İstanbul'da
köprüde
bir direniş var. O direnişte rahmetli Erol Olçak abimiz orada vefat etti oğluyla beraber. Ama sadece o değil. Orada da birçok vatandaşımız yaralandı, vuruldu ve hedef gözettiler.
Evet. Köprünün üstünden keskin nişancılar hocam hedef gözeterek onlarca yine köprüde şehit verdik. Yine Ankara Etimesgut'ta özellikle halkımız tank zırhlı birliklerin önünde araçlarla birlikte bir set
oluşturdu. Anadolu'da birçok yerde de böyle oldu.
Her yerde.
Sakarya'da, Malatya'da
tabii, Erzurum'da,
Şırnak'ta, Cizre'de.
Evet. Yani Türkiye'nin her yerinde toplumun bütün kesimleri ayağa çıktı. Şunu hatırlatmak lazım hocam. İlk defa o sivil toplum örgütleri de o gün üyelerini sokağa çağırdılar. Yani Türk İş, Hak İş, Memur Sen daha önce yani bu kuruluşlar değil ama sendikalar, meslek örgütleri, odalar genellikle darbelere destek verirlerdi. O gün darbelerle mücadele etmek için milyonlarca üyelerini sokağa çıkmayı çağırdılar. Bu da önemli bir şeydi. Yine tabii burada hocam o darbeci geleneklerini devam ettirenler de maalesef oldu. Bazı kuruluşlar yıllardır darbelere karşı olanların da sokaklara aslında ilk günden çıkmadıklarını da gördük.
Evet, bazıları neticeyi beklediler. Netice ortaya çıktıktan sonra göğe pozisyon almaya çalıştılar ya da milleti sokağa çıkmaktan vazgeçirmeye, sokağa, meydanı darbecilere bırakmaya çalıştılar. Milletimiz de onları biliyor. Onlara da gerekli notu değerlendirmeyi verecektir. Evet, gerçekten 15 Temmuz sadece Türkiye tarihinde değil, Orta Doğu ve dünya tarihinde de muazzam etkileri olan, yarınlarda bu etkiyi çok daha net göreceğimiz müthiş, yani söylediğim gibi şanlı bir direniş. Milletimiz o gün itibariyle bir yandan içeride darbeyi engelledi, diğer yandan da anladığımız kadarıyla o gün itibariyle bu DAEŞ'in, PKK, PYD'nin Türkiye'ye yönelik taarruzları, Türkiye'de bir iç savaş beklentisini de milletimiz kendi kanını dökerek, kendini ortaya koyarak bu ihtimali ortadan kaldırmış oldu. Nitekim onu takiben de Türkiye hem DAEŞ'la hem de PKK-PYD ile Suriye'de bugün de devam eden çok hani muazzam bir mücadeleyi başlatmış oldu. Tarkan Hocam çok teşekkür ederiz. Tekrar 15 Temmuz'da gazi olanlara şifalar diliyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz, yakınlarına sabır diliyoruz. Ve 15 Temmuz'da meydana çıkan, 15 Temmuz'da darbenin başarısız olması için milletimizin seçilmiş siyasi otoritenin başarılı olması için dua eden bütün dinleyicilerimizi, vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyoruz. Siz de bir şey söylerseniz öyle kapatalım. Evet.
Ben de şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz'da da 29 gün boyunca meydanlarda olan halkımıza teşekkür ediyorum.
Çok değerli dinleyicilerimiz, yapımcımız Selahattin Böke, teknik kumanda masasında Aslı Yıkılmaz, konuğumuz Tarkan Zengin ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.
Dünden yarına Türkiye.